Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma günü. Her zamanki gibi yineyle başlıyoruz,
evet,
değil
yine,
mi?
Evet, yine yeni.
Buna bir başlangıç bulmak lazım.
Her tamam. Seferinde bir başlangıç bulalım. Evet. Hani çıkış videolarımız var ya, bir de başlangıç videolar olsun. Mesela bir dahaki programa amuda kalkarak girelim.
Evet, değişik şey olabilir. Evet. Teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere ikisi bir de karşınızdayız arkadaşlar. İlk haberime başlıyorum. Mini bir oyun bilgisayarı. Gigabyte'ın bir X'ini biliyorsunuz. Erdi hatta güzel bir inceleme videosu çekmişti. Bir de Steam Machines'i incelerken CS'de. Hemen zaten orada konumlandırıldığını görmüştük makinenin. Avuç içi kadar bir makine tahta. Oldukça da yeterli donanıma sahipti. Giriş seviyesi bu indie game dediğiniz var ya sizin.
Evet, bağımsız
oldukça fazla incelediğiniz. İşte bu oyunu oynamanız için yeterli bir makineydi. Ve bayağı da ilgi görmüştü. Çünkü video izlenme rakamları çok yüksekti. Yani avuç içinde bir oyun makinesi deyince herkes ilgiyle yaklaşıyor.
Taşınmasının kolay olması falan insanları cezbediyor.
Tabii ama içerisinde Intel'in entegre grafik yongası olunca tabii insanlar hani video izledikten sonra bunlar ne oynanır ki deyip çekilmişlerdi geri. Gigabyte şimdi bu cihazı güncelliyor ve içerisine GTX 760 grafik yongası koyacaklarmış. Ama tabii bu grafik yongası masaüstü versiyon mu değil mi belli değil. Bizim tahminimiz mobil versiyondaki sürüm olacağıdır. Çünkü küçücük cihaza masaüstündeki sürümü pek sızdıramazlar. Soğutmasında sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyoruz.
Evet.
Ama konsollara iyi bir rakip geliyor. Fiyat olarak değil, donanım olarak bir rakip olacak.
Tabii burada işte şey de çok önemli. Çıkacak oyunlar ve kontrolcülerin nasıl olacağı.
Evet.
Masaüstü konsol dediğimiz olay tamamen ev odalarında. Yani oturma odalarının bir parçası halinde ama Steam Machine de bu yolda ilerliyor. Brix de bu yolda ilerliyor.
Big Picture güzel oldu şeyde Steam'de. Hani böyle açıyorsun. Gamepad'de evet. Çok rahat kontrol edebiliyorsun. Şöyle enkizantinik bir durum var. Konsolların yayılmasıyla beraber artık Xbox kontrolcüsünü bütün oyunlar tanıyor. Yani PC'ye yani. Taktığın anda oyunu full gamepad'de kontrol edebilir hale geliyorsun. Hatta Need for Speed'in son versiyonu PC'de gamepad'siz oynanmıyordu. İşkenceydi yani.
Yani şimdi... Ben Steam Machine'e mesela şey gelmesini isterim. Xbox kontrolcüsü desteğini gelmesini isterim. Steam kontrolcüsü yanında. Yani böyle bir alternatif de sunarlarsa oyunculara hoş olur. Brix'te böyle bir olay olacak mı bilmiyorum. Tabii Windows desteği
var. Ona Windows kurulu geleceği için sıkıntı yok zaten.
Yani Steam Machine karşısında yani Steam OS'i falan da destekleyecek mi acaba diye düşündüm ama.
Destekler. Çünkü Nvidia ile biliyorsun ortak yürütülen bir proje. Intel yongalarını destekliyorlar. Ve beraber Steam Machine isterseniz hani o Linux versiyonu kurmak isterseniz kurarsanız da. Çok da gereksiz bir iş olur. Hani Windows'u kurarım çatır çatır kullanırım. Windows 8.1'in o çoklu ortam arayüzü, yeni arayüzü. Tamam bilgisayarda kullanırken çok büyük sıkıntı bence. Çok gereksiz bir arayüz ama tablet ve televizyonda çok rahat kullanılır. Yani
evet.
Onu da gamepad'de kontrol edebilsek aslında
evet.
O da güzel kontrol
edilir. Güzel bir alternatif olur.
Evet, siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Hani oturma odanızda böyle bir cihaz ister misiniz? Açıkçası fena olmazdı, ben isterdim.
Evet olabilir.
Yani güzel güçlü bir makine. Oyun oynamak istediğinde de çok fazla. PC oyununu denemek istediğinde de. Açar oynarsın diyeceğim de şimdi oyun konsolunu kurduktan sonra da oyun konsolu sahibi için pek bir anlam ifade etmiyor.
Ya ben şu anda pek bir alternatif olduğunu düşünmüyorum oyun konsolu karşısında. Oturma odaları için konuşuyorum tabii.
Evet, işlemci tarafında da Core i5-4200H modeli yer alacakmış. Yeterli bir işlem gücü sunacak oyunlar içinde. Ekran kartı kısmına geldiğimizde de biliyorsun AMD 295X2'yi tanıttı, fırtına istiyor o tarafta. Hem fiyatıyla rakibine göre çok avantajlı hem de tabii ki çok yüksek performans sunuyor. Bu sefer Safir tarafından referans tasarımı baz alan ama hızlaştırılmış bir ekran kartı duyurusu geldi. Hızlaştırma çok değil aslında ama çift GPU olunca doğal olarak kazancı fazla olabiliyor. 1018 MHz'den 1030 MHz'e yükseltilmiş GPU hızı. 5000 MHz'den de 5200 MHz'e bellekler yükseltilmiş. Zaten siz alsanız onu evde de yapabilirsiniz bu kadar hızlı.
Ya şey ama. Çok hoşuma gitti benim satılan kutusu.
Evet, kutusu güzel. Bizim incelediğimizde tabii ki referansçıya da bir James Bond çantayla geliyordu ama pazar o şekilde sunulur mu bilmiyorum. Belki de editörlere gönderilen versiyonda.
Evet, farklı.
Biz de ona tabii güzel bir egzantrik giriş yapmıştık. Hoş olmuştu
James
diyebiliriz.
James Bond kıvamında.
Evet, güzeldi gerçekten.
Evet, oyun dünyası da bir hayli aslında yoğun bir gündemden geçiyor. Mesut, benim ilk haberimde 4 farklı oyunu ufaktan değinip geçeceğim. Farklı oynanış videoları yayınlandı. Önemli, dikkat çeken oyunlardan arkadaşlar. İlki Evolve'dan geldi. Evolve'ı biz daha önce konuşmuştuk.
Çok konuştuk, evet.
Hatırlarsan. Asimetrik oynanış biçimi olduğunu, işte tek yaratığı bir oyuncu kullanıyor. Diğer 4 oyuncu da ona işte yakalamaya çalışıyor vesaire gibisinden. 1 saatlik bir oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. Ve bu
oyun oynamanıza gerek kalmadı.
Bu yayınlanan, zaten onun üzerine de konuşacağım birazdan bu 1 saatlik oynanış videoları üzerine. Yayınlanan ilk video beni açıkçası çok tatmin etti. Orman atmosferi, ışıklandırmalar çok başarılı olmuş. Ya şimdi ilk yaptıkları oyun bu yapımcı ekibin şeydi, Source motoruyla birlikte geliştirilmişti ve Left 4 Dead üzerineydi. Şimdi grafik motorunun tamamen değişiyor olması oyunu da oynanışı da etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü oyun motorları görsellik dışında oynanış mekaniklerini de destekleyen unsurlar.
Yapay zekaya, fiziğe her
yani
şeyi etkiliyor.
Her şeyi etkiliyorlar. yeni grafik motorlarına geçmiş olmalarına rağmen güzel bir başarı yakalamışlar. Yani oyun alanı çok hoş duruyor. Benim en çok hoşuma giden unsurlardan bir tanesi, şimdi yaratık darbe alıyor, yaralanıyor vesaire, kaçıyor, etraftaki kuşu böceği yiyor, geri geliyor tekrar falan. Çok hoş olmuş. Oyun alanının kullanımı çok güzel olmuş. İşte yaratık tabii karanlıkta net görebildiği için baykuş gibi sonar atıyor falan. Etrafta gelene gidene pusu kurabiliyor vesaire. Bunun karşısında bu dörtlü kişi de pusu kurabiliyor. Mesela bir kişi de tabii dört farklı sınıf var ve bu sınıflar kendi aralarında kendi özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Birisi kuyruğuna böyle bir zincir gibi bir şey atıyor. Silahına bağlıyor kaçamasın diye. Ötekisi böyle bir kubbe, dijital bir kubbe oluşturuyor. Daha doğrusu kafes oluşturuyor. İçeride tıkılı kalıyor. Ha, ondan sonra başlıyorlar dövmeye orada falan böyle. Çok hoş bir atmosfer olmuş.
Ya videolar genelde böyle oluyor. Oynamaya başladın mı herkes saldırı moduna geçiyor.
Ya şimdi gerçek ayrı zamanla oynandığı için güzel gözüküyor. Ama dediğin gibi illaki bir birinci elden denemek çok evet. Farklı bir tecrübe kesinlikle. İkinci uzun oynanış videosuyla çıka gelen oyunumuz Wolfenstein The New Order. The New Order'ın yapay zekası birazcık bende endişe oluşturmadı değil. Ama genel olarak çok güzel bir atmosfer oluşturmuşlar. Şey de çok hoşuma gitti. Eski nesil first person shooter oyunları gibi olmuş. Şimdi biliyorsunuz Call of Duty ile birlikte gelen bir modern anlayış vardır. Bir köşeye pusarsınız, iki nefes alır karakter, sağlığı yerine gelir tekrar. Ama şimdi şeyde Wolfenstein The New Order'da eskiden olduğu gibi sağlık paketlerini aramamız gerekecek ve onunla kendimizi iyileştirmemiz gerekecek ki ya bizim özlediğimiz özelliklerden bir tanesiydi bu aslında hardcore oyuncuların. Çok güzel olmuş o açıdan ve alternatif bir dünya oluşturup bu dünyayı başarılı bir şekilde sunmaları da çok hoşuma gitti benim. Ya İkinci Dünya Savaşı oyununu direkt sunarsın zaten yaşanmış bir hadise
vardı ama. Zaten baydı artık.
Buradaki olay İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra alternatif bir dünya. Ya tamamen farklı bir tema. Burada da yapımcıların kendi kurgusal dünyalarındaki temayı yansıtma özelliği ön plana çıkıyor ve bunu bence gerçekten çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Sadece yapay zeka konusunda biraz endişelerim var ama onun dışında oyun alanı, oyunun teması ve sunulmaya çalışılan dünya çok güzel bir şekilde sunulmuş. Üçüncü videoma geçeceğim. Resident Evil 2'yi hayranları tekrar remake yapıyorlar. Şimdi evet. Capcom'dan
baklar
gelmeyince.
Capcom yapmayınca.
Zaten Resident Evil 7 haberleri de gelmeye başladı bu
ya
arada.
Zaten bence serinin en başarılı oyundur. Millet 4 der, 3 der vesaire ama evet, en başarılı oyun 2'dir yani.
Yani şimdi 2'yi tekrardan bir arkadaş elden geçiriyor, bir hayran. Gerçekten de hoş olmuş. Unreal Engine motoruyla yapıyor ama birebir Resident Evil 2'nin o görüş açılarından tut da karakter modellemelerine kadar hemen hemen aynı olmuş. Animasyonlar falan çok hoşuma gitti. Evet eksiklikleri var şu anda zaten halen yapım aşamasında olan bir oyun ama bu eksikliklerine rağmen ve bir fan yapımı olmasına rağmen benim çok hoşuma gitti. Hani tekrar tecrübe edilesi, tekrar o günlere
zaten
dönmesi bir oyun
olmuş. Zaten bedava sürülecektir piyasaya. Biz de indirip deneme fırsatı buluruz.
Yani öyle olacağını düşünüyorum. Zaten bedava olmazsa işin içine para girdiği zaman bu oyunu yayınlayamaz.
Evet, Capcom
der ki öz kardeşim ne oluyor? Bunun parasını vermen lazım bizi falan der. Onun dışında üçüncü oyunumda H1Z1 daha önce Days'den esinlenen bir oyunun Sony tarafından geliştirilmiş.
Evet, bedava olacak. Evet, bu bedava. Önemli bir ayrıntı.
Gerçi Early Access'te paralı, sonradan bedava olacak. Oyunu erkenden deneyim etmek isteyenler birazcık pamuk eller cebe moduna girecek. Oynanış onda 1 saatlik bir oynanış videosu yayınlandı. Benim özellikle şey çok hoşuma gitti. Days'de halen gerçi alfa modunda şu anda Days'de onu da eleştirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle zombilere falan vurduğun zaman o vuruş hissini alamıyorsun. Ateş ettiğinde de tam o hissi alamıyorsun. Bu H1Z1'da baltayla falan zombilere vurduğunda haşır huşur sesler geliyor. Yani vurduğunu hissediyorsun. Çok hoş olmuş. Güzel bir yolda ilerliyor. Bence
zaten Days'in işi zor bence. Yani hala hazırda sıfırdan geliştirilen bir oyun oldu. Alelacele yapmaya çalışıyorlar
evet,
biraz.
Modun üzerine gitselerdi bence daha başarılı
evet,
olurdu.
Mod üstünden gitselerdi daha iyi olurdu modun hatalarını kapatmak. Ama şimdi birazcık aceleye getirildi. Sony'ye bakıyorsun kimdir kaç senedir uğraşıyor üstünde. Onlar gizli gizli kapılar ardında onu geliştirmişler belli. Zaten ellerinde inanılmaz tecrübeli bir yazılım ekibi var. Evet. Burada daha başarılı olabilirler.
Ya tabii olabilir. Bir de şey var. Days'in de bu arada yapım ekibi falan da genişliyor. Bakalım yani sonuçta ne olacak? Yani tamamen Days bittiğinde elimize nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama bu sırada da pek çok alternatif geliyor bu şekilde. Rust var mesela. H1Z1 geliyor.
Baklar tuttu zaten.
Yani Days tamamlandığı süreçte belki zaten mevcut olan o popülaritesini kaybetmiş olabilir
evet,
kesinlikle.
Olabilir.
Son olarak değinmek istediğim bir şey var. Bu Evolve'un, Wolfenstein The New Order'ın birer saatlik oynanış videolarıyla oyuncu karşısına çıkması bence takdir edilesi bir şey. Bunlar yapım aşamasında olan oyunlar ve buyurun kardeşim benim oyunum böyle oyun diyebiliyorlar. Mesela biz burada betasına, kapalı betasına girdiğimiz bir oyundan görsel alamıyoruz hiçbir şekilde. Niye? Endişe duyuyorlar.
Ve insanları ön sipariş tuzağına da sokmuyorlar. Yani bak oyun bu.
Evet.
Ön sipariş vereceksen de bu oyuna ver.
Ben
diyorum.
Bu yüzden hem Evolve'un yapımcılarını hem de Wolfenstein'in yapımcılarını takdir ediyorum. Yani tebrik de ediyorum yayıncılarını da ayrıca. Çünkü adam bendeki malzeme bu. evet, arkadaşım doğru. diye bir saatlik bir oynanış videosu yayınlıyor. Burada daha fazla bize eleştirme ve oyunu görme imkanı tanıyor. Bu yüzden gerçekten önemli bir detay. Bir sonraki haberim de Çin'den League of Legends'ın okulu açılmış Çin'de. Mesut. Biz e-spor nedir ne değildir arkadaşlar da zaten haber başlığı altında sıkı bir tartışma yaşamışlar ama ben burada pek hani yorum yapmak istemiyorum. Hani e-sporla ilgili olarak. Çünkü herkesin çok farklı bir görüşü var. Bunu çok saçmalık olarak gören de var veya tam anlamıyla bir spor olarak gören de var. Yani sürünceme de kaldığım bir şey benim de. Bazen diyorum ki evet ya bir spor dalıdır diyorum. Bazen düşününce de
ya ben spor dendiği zaman nedense yanlış bir algı da olabilir. Ben sporcu değilim sonuçta ama bir şekilde bir yere bir faydası olması lazım. Yani şimdi sadece keseye faydası oluyorsa bu ticari bir girişimdir. Ticarettir.
Yani mesela
yani bu sporun vücuda full zararı var. İnsanın kendi ömrüne de zararı var. Bilgisayarın başında sürekli olarak sağlıksız bir konumda bir açıda durup 7-24 oyun oynuyorsun. Gözlerinden tut bütün vücuduna zararı var. Ve diyorum ya yani diyelim ki 25 yaşına geldin, 26 yaşına geldin oyun oynuyor oynuyor.
Abi.
Yani sonuçta da sadece League of Legends oynamışsın ve bir yere de gelememişsin. Ya bebeler işte, gelmiş kafana vurmaya başlamışlar. Yani, ne diyeceksin yani bir işe başvuru yaparken? Ben profesyonel sporcuyum mu diyeceksin? Yani ne diyeceksin?
Da, ya bu şey gibi aslında ya. Profesyonel sporcular da 30-35 yaşına kadar para kazanıyor. Ondan sonra onların da hayatı
ama bitiyor. Onlar yani,
ya, tabii o dönemde kazanmış oldukları parayla başka yatırımlar falan yapıyorlar. Dediğine bir noktada katılıyorum. Öteki yandan böyle bir satranç gibi de bir görmek lazım mı acaba e-sporu?
Ama satranç da en azından ne bileyim bir zeka bir strateji bir şey canım, geliştiriyorsun. Yani bunda da tam strateji vesaire olur ama burada satranç işte oynayan adam gününün vesaire. Hepsini onda geçirmek zorunda kalmıyor
evet,
yani.
Evet yani o bir spor olarak kalıyorsa kalıyor. Yani ekstradan farklı bir şeyler falan yapabiliyorsun. Ama öteki taraftan işte her gelen ne var orada hero var kahraman var. Mesela evet. Onların hepsini iyi bilmen gerekiyor vesaire böyle şeyler var. Tabii ya, ki
garip bir durum bilmiyorum. Belki çok de çok iş dışı. İçin ve son, işin içinde olmadığımız için.
Evet bilmiyorum. Belki de olabilir. Ben birkaç böyle bir Dota denemesi yaptım ama hüsranla sonuçlandı. Yani bir daha belki evet. O konularda yaşlandık o yüzden dolayı.
Gençler daha iyiler bu konuda. Çünkü o büyüler, müller, terimler hepsini çok hızlı bir şekilde evet. Alabiliyorlar. Beyinleri şu anda boş.
Free to play ile ilgili son bir yararını. Vermek istediğim detay var. Lafını kesiyorum Mesut onu da vereyim. 10 milyon mobil oyuncu arasında bir araştırma yapılmış. Mobil oyuncu diye altını çizmek istiyorum burada. Free to play oyunlarda sadece %2'lik bir kesim para veriyormuş mobil oyun free to play oyunlara.
Milletin kazandığına bakarsak bu %2 %4 yaptıklarında herhalde
evet, yani
bitti yani.
Geçtiğimiz hafta zaten free to play oyunların oyuncu başına ne kadar para harcandığını aktarmıştık zaten buradan sizlere arkadaşlar. Yalnız ben de herhalde yakında para vereceğim ya Hearthstone'a.
Vallahi bilmiyorum.
Oynadın mı bilmiyorum Blizzard'ın.
Oynamadım ama şu kart oyunundan çok bahsediyorsun.
Evet.
En azından firmaya hakkını teslim edeceğim diyorsun.
Bana biraz şey geldi ya. Eskiden ben Pokemon kart oyunlarını oynardım. Ortaokuldayken biz onların kartlarını alıyorduk. Bana birazcık onun tabii Magicka falan var. Çok daha üst seviye oyuncular için, hardcore oyuncular için. Baktığımız zaman Hearthstone biraz daha casual, herkese hitap eden bir oyun olmuş ama hoş olmuş. Benim hoşuma gitti, oynuyorum arada sırada.
Seni de çekiyor içine.
5 liralık paket alacağım yani.
Şimdi Çin'de okul açılmış dedik. Bir Çinli firmayla devam edelim. Xiaomi'den bahsedeceğiz. Bazıları Xiaomi diyor. Xiaomi diyen var. Okunuş kısmında bayağı bir ayrılık var şu an ülkemizde.
Yani bölgesel olarak farklı
evet,
şekilde.
Firma geldiğinde edilmiş. Bakalım Türkiye'de nasıl bir okunuş belirleyecekler. Çünkü biliyorsunuz bazı firmalar yerelleştiriyorlar okunuşlarında. Türk halkı daha iyi anlasın diye. Çok da kasmıyorlar.
Ya yani şey var yani mesela baktığım zaman ben geçen gün BBC'de bir haber dinliyordum abi. Yabancı hani İngilizcemiz de falan biraz böyle daha ilerletebilir falan diye. Orada İstanbul falan diyor yani. İstanbul demeye kasmıyor.
Ya yani adamların dediği
sonuçta
gibi demeye gerek yok yani.
Farklı lehçesi var. Biz ne kadar uğraşsak da tam anlamıyla bir İngiliz aksanıyla bir kelimeyi telaffuz edemeyiz bence.
Evet. Şimdi firmanın yılın ikinci yarısında Türkiye'de olacağı konuşuluyor. Türkiye açılacak. Hatta konuşulmuyor. Resmi açıklama olarak da Türkiye'de olacağız dediler. Böylece Türkiye'de çok güçlü bir oyuncu olacak. Xiaomi'yi özel yapan nedir? Bu firma çok üst düzey kaliteli cihazlarını uygun fiyatla satıyor. Nasıl satıyor? Sadece kendi web siteleri, resmi web siteleri üstünden satış yapıyorlar. Kesinlikle kanala girmiyorlar. Bu yüzden de ne dağıtım masrafı oluyor, ne bu elektronik mağazaların yüksek kar paylarıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ne onların nazlarını çekiyorlar. Çünkü onlar şey diyor mesela stand açacaksan $5,000 isterim. Ayak bastı parası isterim. Broşür çıktım para isterim. İndirim yaptım para isterim. Böyle
evet,
firmalarla bayağı bir böyle alışveriş içindeler. Bunların hiçbiri yok. Adam web sitesini açıyor. Bire alan bir, alsın almayan almasın diyor.
Bire bir müşteriyle
evet.
İrtibat halinde.
Böylece üretimden hani diyorlar ya fabrikadan halka diye. Onlar da aynı şekilde fabrikadan halka satış yapıyorlar. Adamlar MIUI arayüzünü geliştiren firma bu arada onu söyleyelim. Bilmeyenler vardır belki. MI3 diye de şu anda çok gelişmiş bir akıllı cihaza sahipler Android tarafında. İncecik telefonda hem batarya çok iyi hem Snapdragon 800 platformundan yararlanıyor. Tegra 4'lü versiyonu da var. Var mı var. Yani adamlar her şeyle yapıyorlar. Bu heyecan verici bir durum. Neden? Bu firma Türkiye'ye geldiğinde sektörden aldığım bilgilere göre en pahalı telefonlarının 1600 liraya kar bırakacak şekilde firmaya, tabii Xiaomi'ye, satılabileceği konuşuluyor. Yani bu adamlar en üst düzey telefonlarını 1600'den satarsa demek ki alt düzeyi kaç liradan satacaklar? Böylece şu Samsung'un, HTC'nin, Sony'nin 2000'lerin üstüne sattıkları telefonlar var ya.
Ya çok büyük.
Herhalde onlar sadece vitrinde kalacaklar.
Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsun son yapılan düzenlemelerle birlikte bu taksitle cep telefonu alma işlemlerinin bitmiş olması da bu yüksek ücretten satılan cep telefonlarını zaten zora sokmuş durumda. Bu tarz alternatif, her cebe uygun bir akıllı telefon pazarının da gelecek olması bence çok diğer firmaların başını ağrıtacak.
Tabii Türkiye'de. Bir de bu firmayı özel kılan bir şey var. Her hafta güncelleme çıkartırlar. Forumlarını aktif kullanırlar. Forumdan gelen bildirimleri çok önemserler. Yazılımı ona göre geliştirirler. Yani. Şimdi bir kullanıcı olarak düşün. Bir tarafta işte HTC, Samsung, Sony var. Güncellemeler aylar sonra geliyor. İşte kullanıcının yorumunu yazacağı bir yer yok falan. Bir tarafta da her hafta telefonda güncelleme gelen, sürekli kullanıcıyla etkileşim içinde olan bir firma var. Telefonu yarı fiyatına satıyor. Yani gerçekten enteresan bir şey olabilir. Umarız Türkiye'de beklediğimiz fiyatlardan satışta olurlar. Bir diğer haber de var, OnePlus One. Bu da aslında Oppo'dan ayrılan mühendisler tarafından kurulmuş deniyor ama sektörde birçok kişi bunun danışıklı dövüşlü bir iş olduğunu düşünüyor. Yani şöyle diyorlar, ucuz bir marka yaratmaları lazımdı. İşte mühendisleri görevlendirdiler, OnePlus One'u kurmalarını istediler falan diye. OnePlus One da
alt firması gibi bir şey yani.
Evet, ülkemize satışa başlayabilir. Birçok firma gidip görüşüyormuş adamlarla. Onlar da dertleniyorlar. Ama çok Türk geliyor falan diye böyle. Tamam yani, geleceğiz elbet ama planlar içinde çok kişiyle görüşüyorlarmış şu anda. Umarız onlar da gelirler. Onlar geldikten sonra zaten elde ülkede iki grup olacak. Xiaomi kullananlar, OnePlus One kullananlar diye. Çünkü üst seviye Android telefon dendiğinde uygun fiyatlı, gerçekten üst seviye telefonları var.
iPhone mu, Samsung Galaxy mi, bitti herhalde.
Bitti herhalde. Ondan sonra kullanıcı ayrılacaklar. Bakalım, heyecan verici haberler. Siz ne düşünüyorsunuz bu firmalar hakkında? Onu da merak ediyorum. Xiaomi'nin okunuşunda nasıl okuyorsunuz o firmayı? Şu an alt barda Kaan sağ olsun bizler için görüntülüyor tekrar ismi. Bu isme bakarak bu firmayı nasıl okuduğunuzu çok merak ediyorum. Ben de Xiaomi olduğunu Erden öğrenmiştim.
Bu X olduğu zaman böyle Xavier, Mavier falan
ne bileyim, Xiaomi yani. Falan gibi duruyor değil mi? Evet, Xiaomi yani, falan diye böyle değişiyor. Değişik.
Demek ki o ülkenin kendine has bir üslubu da olabilir dedi.
Bilmiyorum gibi. O da olabilir. Şimdi bir diğer haberim de Intel'den. Intel her zaman öngörülerde bulunuyor. Bu sıralarda çok büyük böyle hatalı öngörülerde bulunuyor. Mesela ne demişlerdi? All-in-One PC pazarı domine edecek. 2011'den beri All-in-One'lar çılgın satış yapacak diyorlar. 2010 geçti, 2011, 2012, 2013, 2014. All-in-One olan ev yok şu anda. Yani All-in-One dediğimiz şu monitörün içine Apple'da olduğu gibi bütün donanımın birleştirildiği monitör bilgisayarlar. Intel bayağı bir gazladı firmaları. Birçok üreticiyle konuşuyoruz. Hepsinin elinde kalmış mallar. Satamıyorlar. Zararına satan var. Aldım fiyata veriyorum, satılmıyor. Zararına satmaya çalışıyorum, gitmeyen diye, gitmiyor diyenler var. Böyle tahminleri vardı. Netbooklar dediler. Netbooklar patladı milletin elinde.
Evet, netbook.
Evet, Ultrabook pazarına girdiler. Ultrabook satışları öyle firmaları çok memnun etmedi filan. Şimdi firmadan yine bir öngörü geldi. Bu öngörü büyük ihtimalle bu etrafındaki üreticileri gazlayıp onlara satış yapmayaydık. Yoksa kullanıcılarla ilgili bir öngörü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dedikleri şey şu, giyilebilir teknolojiler yani akıllı saatler, gözlükler filan akıllı telefonların yerini alacak demiş.
Yok, şu aşamada ben olacağını zannetmiyorum.
Ya zaten giyilebilir teknolojiler akıllı telefonlar çevresinde geliştiriliyorlar. Yani telefon özelliği olan bir saat ilgi çekiyor ama kullanıcılar daha çok telefonuyla haberleşen bir saat istiyor. Akıllı gözlük deniyor. Akıllı gözlük zaten cep telefonuyla haberleştiği sürece var oluyor. Sen bunun nasıl akıllı cep telefonunu çıkartıyorsun da buradan gözlüğe, saate bırakıyorsun insanları? Evet. Garip bir durum. Bakalım ne olacak? Öngörünün tutması da zaten herhalde bir 10-20 yıl içinde belli olur.
Ya şöyle bir şey, çok ilerleyen bir teknoloji seviyesine ulaştığımızda yani gözlük ayrıyeten cep telefonu işlevi de görüyorsa ancak o zaman herhalde
yeni belki olur, yani o da önünde ekran mekran çizer bir şeyler yaparsın.
Alternatif
bilmiyorum.
Bir şey olursa ancak olur, evet, diye düşünüyorum.
Ben. Bu arada uçan bir canlı var. Kameraya giriyor mu bilmiyorum. Arada böyle toz gibi bir şey görüyorsanız şu an stüdyoda uçan bir canlı var.
Ne oldu? Nereden geldi?
Aynen şurada? Bilmiyorum valla.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçiş yapalım o zaman. Fransa hükümetinin bir açıklaması var oyunlarla ilgili. Böbürlenerek söylemişler hem de. Biz dünyanın en büyük ikinci oyun geliştiricisi ülkesiyiz demişler. Birincisi Amerika tabii ki şu anda. Japonya'da demek ki oyun sektörünün gerilemesi devam ediyor. Çünkü
orada Nintendo yapılan düştü mü Japonya düşüyor herhalde.
Aslında Nintendo Japonya'da bayağı iyi kazanıyor. Dünya çapında da iyi kazanıyor ama şu Wii U'daki şey sıkıntı herhalde onları da vurmuş durumda. Evet, yani Fransa'nın yapmış olduğu açıklamaya geçecek olursak 2011-2012 yılları arasında Fransa oyun sektörünün global ekonomiye katkısı 60 milyar dolar. Ve en önde gelen firmalarında ki zaten birazdan ondan da bahsedeceğiz. Ubisoft ve Arkane Studios. Arkane Studios da yanlışım yoksa bu Bethesda'nın yayıncılığında Dishonored'ı çıkarmış olan stüdyoydu. Bu da kısa sürede birkaç oyunla birlikte bu seviyeye gelmiş olması gerçekten de ilginç.
Evet, kazanılan paralar uçuk.
Evet, yani çok uçuk ve Fransa'nın ikinci seviyede olması gerçekten de çok önemli. Mesela işte, Quantic Dreams falan da Fransızdır arkadaşlar. PlayStation 3'e ve 4'e özel oyunlar geliştiriyorlar şu anda. Esas da onlar PC'de başladılar ya, bu macerayı ama.
Bir ara bizim ülkemizde e-spor yatırım bilmem ne diye şu gazda firmaların biliyorsun oyun federasyonu falan kuruldu. Yok e-spor gelişecek falan filan diye. Yemişim e-sporu ya. Yani şu tip oyun yazılımcılığı üstüne çalışma yok. Üniversitelere çok fazla teşvik görmüyorum. Kullanıcıları toplayın bir şey yapın değil mi? Oyun federasyonu buna çalışsın. Bir şeyler yapsın. O yok. E-spor'da e-spor'da dayatıp duruyorlar. E-spor para kazandıran bir şey değil. Bizden para götüren bir şey. Yani ya, çok işin özüne baktığın zaman. Çünkü e-spor'un yaygınlaşması demek bu firmaların oyunlarını daha fazla kişinin oynaması ve daha fazla paranın yurt dışına çıkması demek. E-spor'un yaygınlaşması bir halta yaramaz. Önemli olan oyunları geliştirmenin yaygınlaşması. Buna destek yok. Sporcuya diyor ki al 20 bin lira gazlı bebeleri oyunumu oynasınlar. Ben de 20 bin lirayı kazandım mı diyor çocuk. Bu geleceğin mesleği falan. Geleceğin mesleği programlama arkadaşlar. Bu oyunları geliştiren adamlar size 20-30 bin lira veriyorlarsa onlar kaç lira tokatlıyor siz düşünün yani. Bu iş böyle. Ve bence bu tarafa destek verilmesi lazım. 60 milyar dolardan bahsediyor adam ya ekosistemde.
Yani evet tabii 60 milyar dolardan bahsediyor. Azımsanacak gibi değil. Biz daha önceki programda ikisi bir de ben bahsetmiştim. Yani Türk hükümetinin de bu şekilde teşviklerde bulunması lazım falan demiştim. Bazı yorumlar gelmişti. Ya bırak Allah'ını seversen oyunlu, kaç yaşınıza gelmişsiniz oyunla falan işler yürümez diye. Ama bugün Fransız hükümetinin çıkıp resmi ağızdan hani birinci ağızdan.
Biz en iyiyiz, ikinci en iyiyiz.
Biz dünyanın en iyi ikincisiyiz. 60 milyar dolarlık da bir dünya ekonomisine katkımız var demesi, bu şeyden böbürlenmesi gerçekten de olayın vaziyetini gösteriyor. Öteki taraftan mesela Finlandiya'da bundan birkaç sene önce okumuş olduğum bir haber vardı. Oyun yapımcılarına kendi ülkesindeki 300 milyon dolar yatırım yapmıştı. Destek sağlıyordu. Yani bugün baktığımız zaman işte bu Angry Birds'ler, Clash of Clans, Alan Wake'in Max Payne'in yapımcısı zaten Finlandiyalı. Finlandiya dediğiniz ülke 7 milyonluk nüfusu ya var ya yok. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tavsiye ettiği kitap var arkadaşlar. Belki bileniniz bilir. Beyaz Zambaklar Ülkesinde diye. Finlandiya'nın nereden nereye geldiğini anlatan bir kitap. Yani çok yaşanmayacak bir ülkeyken bugün nasıl oluyor da ya dünyanın böyle en çok yaşanmasının iyi olduğu ülkelerden biri haline geldiğini falan. Yani neyse konuyu çok fazla da dağıtmak istemiyorum ama yani oyun deyip geçilmemesi gerektiğini üstüne basa basa bu programda da söylüyorum. Yani bu haberle ilgili olarak
evet, daha önce de söylemiştim. Oyun oynamaya ben. Teşvikten çok oyun yapmaya
yapmak,
teşvik.
Yapmak evet yapmak. Yani bugün lazım. Obama çıkıyor diyor ki oyun oynuyorsunuz yapın da diyor.
Ya, sadece ya o videoyu hatırladın mı arkasından bir video var. İzleyin
yani,
onu işte, ya. O,
ben oraya fazla girmek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Bence teşvik edilmeli. Yani bunları ya bu oyun sadece deyip geçilmemesi lazım. Bu ekonomidir arkadaşlar. Yani döner yapıp yurt dışına nasıl ihraç ediyorsanız. Aynen. Bu ona kalırsa da yani döner ya. Dönerle iş olur mu? Niye olmasın? Yani sonuçta siz de kendi kültürünüzü, kendi yine Mesut'un demiş olduğu gibi. Siz ya biz bir oyun yapalım. Siz demeyeyim yani. Ülke olarak biz bir oyun yapalım. Yurt dışına verelim. Yurt dışından e-spor oyuncuları oluşsun.
Aynen. Onlara e-spor okulu açılsın. Yani Çin'de açılsın. Amerikalılar yapmışlar. Amerika'da e-spor okulu yok. Çinliler gitmiş açmışlar. Böyle bir şey
onlar
olur
ama yani. Zaten hastası. Hani bebekler falan ölüyor.
Yani bilgisayar başında böyle bir şey düşünsene. Amerika'nın geliştirdiği oyun. Çin'le okul açıyor. Burada federasyona baskı yapılıyor ki e-sporcular gelinsin diye bunu yapan Amerikalı firma. Dış güçler arıyorlar ya al işte sana dış güç.
Neyse bir sonraki haberime geçeyim hemen buradan. Zaten bu Fransa'nın yapmış olduğu açıklamayla epey bir bağdaşan bir haber aslında. Ubisoft en çok satan oyunlarını açıkladı arkadaşlar. Birinci sırada sence?
Yes, Assassin's Creed vardır herhalde.
Evet Assassin's Creed var. Yani bu kadar köklü bir firmanın. Son nesilde çıkartmış olduğu oyunun bu kadar popüler
ama
olması.
Ama her gün bir tane çıkıyor neredeyse yani.
Ama oyun endüstrisinin ne kadar genişlediğini de evet,
bir de Assassin's Creed'in şey hani serisine baktığımız Ubisoft tarafından cep telefonu versiyonlarını falan da saydığımızda herhalde sayısız Assassin's Creed.
Yani evet 73 milyon satmış.
Çılgın ve bu, bir rakam.
Niçin her sene yeni bir Assassin's Creed geldiğini açıklıyordur herhalde arkadaşlar. Herhalde bu adamlar bunu sonuna kadar
devam ederler. Yani ne zamanki satışlar düşer ondan
kesinlikle.
Sonra.
Kesinlikle. İkinci sırada Just Dance var. Bazı arkadaşlar nasıl Just Dance olur? İşte Prince of Persia'sı var bunun. Splinter Cell'i var falan demiş ama.
Ya Kinect'li Minect'li alan gidip onu da alıyor zaten.
Tabii direkt. Yani şimdi Prince of Persia'yı annene babana oynatamazsın. Ama Just Dance'ı koysan.
Kalp krizinden ölürler.
Allah versin.
Onlara da oynatamazsın yine.
Onlar oynatır. Yani bence Just Dance'ı normal hardcore oyuncu dışında 4-5 tane farklı oyuncu olmayan kişinin de ilgisini çekebilecek bir yapım olduğu için
evde parti oyunları
48 milyonluk rakama ulaşmış diye düşünüyorum. Bundan sonra da zaten 30 milyon Splinter Cell, Rainbow Six 26 milyon, Ghost Recon 25 milyon diye devam ediyor. Far Cry var 18 milyonda. Başka da burada Anno serisi var mesela 5 milyona düşmüş. Yani genel olarak hardcore oyuncuların ilgisini çeken oyunlar Assassin's Creed Tepe'de, daha sonra da Just Dance var 48 milyonla casual oyuncuların.
Evet, herkes hitap eden bir oyun.
Bu arada son bir bu konuyla ilgili bir söylenti var. Ubisoft mühendislerinden bir tanesi Twitter'dan mesaj attı, sonra sildi. Prince of Persia için şimdi sırada ne var gibisinden bir de resim
Just Dance Edition.
Sonra da silmişler onu tekrardan. Bakalım yeni bir Prince of Persia oyunu gelir mi?
Bakalım. Ben oyunculara yönelik bir haberden bahsedeceğim. Kulaklık şu anda çok önem taşımaya başlamış durumda. İnsanlar çok fazla önemsiyorlar. Konsollarda da kullanabilecekleri kulaklıklar arıyorlar aslında. Cooler Master'dan oyunculara yönelik bir kulaklık daha geldi. CM Storm, yani Cooler Master Storm Series C diye bir model. C değil de o da C diye okunuyor aslında da. Series C demekten sonra Series C demek daha şey geldi bana orada. Kulaklığa baktığımızda enteresan bir yapısı var. 2.2 ses sistemi olarak geçiyor. Şimdi oyuncu kulaklıklarında bas ve tiz tek bir sürücüden veriliyor. Biliyorsunuz 40 mm, 50 mm diye bu sürücülerin boyutlarını söylüyoruz. Series C modelinde ise, C modelinde ise 40 mm'lik bir tane bas sürücüsü var. Mesela sağ ve solda. Bir de bunun üstüne 44 mm'lik orta ve tiz sesleri vermek için sürücüler var. Yani her iki kulağında da iki tane sürücü var. Hmm. Bu basları daha da uygun almanızı sağlıyor. Çünkü bas atılmış bir subwoofer için bir sürücü var sonuçta. Ekstra olarak tizleri ve bu orta sesleri de yine bastan bağımsız duyuyorsun ki boğulmayı engelliyor. Enteresan bir yaklaşım olmuş gerçekten. Ve 85 avroluk fiyatıyla da yurt dışındaki fiyatıyla da dene beni diyor kulaklık.
Evet, yani yurt dışı fiyatı fena gözükmüyor.
Evet, analog bağlantılarıyla konsollara da bağlanıyor ama şimdi analog bağlantı dediğimizde yanlış bilmiyorsam PlayStation 4 ve Xbox One'da artık analog ses çıkışı yok.
Evet.
Yani bunu alamıyorsun.
Optik var herhalde.
Optik var. Bu yüzden eski nesil konsollarla kullanacaksınız. PC'de ise takıyorsun çalışıyor. Öyle bir özelliği var yani en azından şanslı kullanıcılar. Kulaklık önem taşımaya başladı oyuncular için. Çok
yani
fazla soru geliyor zaten.
Hem korku bana oyunlarında korkmayı seven, zıplamayı seven oyuncular için. Ben özellikle Battlefield Bad Company ve Bad Company 2'yi oynadıktan sonra, yani gerçi Battlefield 2'de falan da tabii sesler önemliydi ama bu son çıkan oyunlarında seslerin daha fazla önem kazandığını düşünüyorum. Özellikle bu savaş oyunlarında. Ben Bad Company 2'de bu Turtle Beach kulaklığı kullanıp da adamların yerini sesle tespit ettiğimi hatırlıyorum.
Evet,
adamların güzel ayak adımlarından ve mermi sesinden.
Şimdi kullanıcılar her seferinde soruyor Turtle Beach nereden alabiliriz, nereden alabiliriz
ben
diye.
Ben zamanında yurt dışından getirmiştim.
Evet, ben yani de yurt
keşke
dışından
Türkiye'ye
aldım.
Keşke girse.
Keşke girse. Ben niye girmediğini de anlamıyorum. Bir sürü elit marka var. Firmanın belki de bir politikasıdır bilmiyorum ama mükemmel kulaklıkları var. Gerçekten mükemmel oyuncular için. Ve sadece oyun yönelik bir firma ama nedense Türkiye'den bulunamıyor.
Belki de bir ara firma falan lazımdır. Belki de gelecek fiyatı Türkiye'deki kullanıcıların cebine uygun olmayacak.
Cebine uygun olmaz çünkü mesela benim evimde kullandığım kulaklığı ben aldığımda 225 dolardı. Türkiye'ye gelse %18 ÖTV falan filan desek kulaklıklarda ayrı bir vergi var. Herhalde onu 1000 liradan filan satmaları gerekecek ki kim
yani
olur.
Belki de olabilir.
Bilgisayar dünyasındaki bir diğer haberimiz de AMD tarafından geliyor. AMD ARM tabanlı sunucu işlemcilerinin yılın sonlarına doğru hazır olacağını açıklamış durumda. Seattle Cotis'in işlemciler Opteron 1150'yi baz alıyorlar. Bu işlemciler hem DDR3 hem DDR4 desteğine sahip olacaklar. Bildiğimiz bir PC platformu gibi aslında çalışacaklar ama ARM tabanlı olacaklar için büyük ihtimalle Linux tabanlı bir işletim sistemiyle kullanılacak. Sonucu tarafına baktığımızda da zaten popüler bir işletim sistemi. ARM'ın öne çıkan unsuru neydi? Az enerji harcayıp o harcadığı enerjiye göre daha yüksek iş yapması ki sunucu tabanında bu çok önemli. Büyük ihtimalle uygun fiyatlı sunucular olacaklar. Merakla bekliyorum ben. Yani eğer sunucu tarafında bir başarı yakalanırsa burada sunucu tarafında Intel büyük darbe görebilir. Çünkü uygun fiyatlı yüksek iş yapan az enerji tüketen sunucuları alıp mesela bir oyun sunucusu yapma şansına kavuşacaksın.
Evet.
Bakalım nasıl tepkiler gelecek? Sunucu pazarı kabullenebilecek mi? Beklenen performansı sunacak mı bu bellekler? Hep beraber göreceğiz.
Rekabet
4 ve 8 çekirdekli olarak ilk başta piyasada yer alacaklar. Ve dediğim gibi yani bu ARM tabanlı olması cep telefonu hatırlatmasın size. Bildiğiniz işte PCI Express slotları olan, DDR bellek slotları olan platformlardan bahsediyoruz. Enteresan olacak.
Evet. Buradan istersen benim son haberlerime geçeyim.
Tabii sonra olur.
Oradan kısa kısalara paslayalım.
Tabii tabii.
En sonunda benim kısa kısalar, oradan da programımızın
zaten
sonu.
İzleyenler tahmin ediyordur kim nereden neye geçecek artık.
Evet. Son yapılan bir araştırmaya göre arkadaşlar 24 yaşından sonra artık oyunculuğun zirvesine ulaşıp yavaş yavaş
Düşüşe mi geçiyormuşsun? Düşüşe geçiyormuşsun. Onun için beni hep öldürüyorlar ya Battlefield'da falan.
Eskisi kadar hızlı hareket edemiyormuşsunuz. Eskisi kadar reflekslerinizi çalıştıramıyormuşsunuz. O yüzden 24 yaşınızı geçtiyseniz ve headshot yiyorsanız sizde bir sıkıntı yok. Bu doğanın kanunu arkadaşlar. Eleneceksiniz zamanla. Sizi ben Super Mario'ya davet ederim diyeceğim ama o da refleks
söz konusu. O da çok önemli.
StarCraft üzerinde bir araştırma yapılmış ki StarCraft biliyorsun orada da refleksin, zamanlamanın, elindeki enerji kaynaklarının hızlı biçimde kullanılmasının çok önemli olduğu bir strateji oyunu aslında.
Millet onu Cry'den oynuyor çok enteresan. Tıkır tıkır tıkır tıkır böyle.
Güney Koreliler bir oynuyor. Ben ömrümde öyle bir şey görmedim. Sanki çok standart bir platform oyunu oynuyormuş gibi oynuyorlar. Evet. O kadar farklı fonksiyonları çok hızlı sürede yapmak gerçekten de büyük yetenek için. Yaşları 16 ila 44 arasında değişen 3305 kişi üzerinde yapılan bir testte StarCraft 2 oynatılmış tabii ki de. 24 yaşın sonrasında oyun yetenekleri seviyesinin düştüğü ortaya konulmuş ama tabii bu bir strateji oyunu üzerinden gerçekleşmiş. Her oyun için aynı şey söylenebilir mi bilmiyorum. Mesela ben şu anda oynadığım bir shooter oyununda gayet de hızlı ve refleksli liderlikten
geliyorum. Benden düşmedi yani. Diyorsun yani.
Yok daha. Benden geçmedi daha.
Ama gerçekten iyi oynuyor Tala. Yani,
teşekkür ederim.
Evet o konularda başarılısın FPS oyunlarında.
Daha şey yapıyoruz ya bakalım Evolve'u falan bekliyoruz. Orada da beraber oynarız.
Bakalım ne yapacağız orada. Harbiden evet. Güzel olur.
Bundan sonraki haberim de çok enteresan Call of Duty ile ilgili. İlk önce Call of Duty'nin şu anda şu resmini bir görün arkadaşlar. Yeni nesilde böyle bir askerlerle karşılaşacakmışız.
Ya, gördün mü köpeği askerleri? De göstermemişler miydi ya böyle
ya,
bir resim?
Ya öyle bir yorum gelmiş. Çok hoşuma gitti benim. Ya köpeği de böyle gösterdiler. Kılıydı, tüyüydü, böyle mi olacak yani, falan derken.
Ondan sonra bir çıktı. Ne o? Nintendo'dan kalma köpek.
Alakaya maydanoz bir şey falan dediler ama tabii şu anda bu geçtiğimiz GDC fuarından kalma bir görüntüymüş ve işte karakterin yüzündeki pürüzler, cildindeki hasarlar.
Ya ben şu karakter suratı vesaire. Veriyorlar. Tamam güzel bir şey de. Ya bu karakterin suratına kaç kere oturup da bakıyorsun?
Ben onu söyleyecektim tam da sana. Yani. O savaş ortamında zaten
evet, yani çevre detayı daha önemli bence yani.
Tabii oyunda. Ki yani bu bütünleşik bir şey. Sadece karakterlerle olacak bir şey değil ama ondan daha önemlisi tabii esas haberin detayına geleceğim bu Call of Duty kısmından sonra. Call of Duty'de rakibine yenilen bir oyuncu 911 arıyor ve yenilen oyuncuyu ihbar ederek bu benim annemi ve kardeşimi öldürdü diyor. SWAT ekibi de.
Bu, gerçek mi
tabii
bu?
Tabii gerçek olay. Amerika'da gerçekleşmiş. SWAT ekibi çocuğun evine baskın yapıyor. Çocuk bir giriyor evinde böyle kontrolcüyle. Abi ben Call of Duty oynuyordum falan gibisinden.
Diğer çocuğu ne yapmışlardır?
Annesi falan kameralara bakamıyor ya. Ya diyor benim diyor oğlum diyor normal Call of Duty oynuyordu falan filan diyor. Diğer çocuk Skype üzerinden mi ne yapmış herhalde aramayı?
Bulamamışlar
bilmiyorum,
mı?
Bulamamışlar herhalde. O konuda net bir bilgim yok ama böyle bir durum söz konusu.
Bombaymış
ben
ya.
Ben zannediyordum ki bir arıyoruz böyle 112'leri gereksiz yere işgal ediyoruz böyle dalga geçenler falan oluyor. Sadece bizim ülkemizde olur zannediyordum ama.
Yok.
Amerika'da da bu aralar yani. Tabii bu bir trendmiş arkadaşlar. Yani bu şekilde birkaç kez 911 aranmış. Yani bu bir telefon şakası kıvamında ilerleyen ama ciddi biçimde de insanların gündemini meşgul eden bir olay olarak.
Yazık vallahi. Umarım cezalandırılır. Bizim ülkemizde de çok az yapılıyordur herhalde ya. Böyle
yok bu kadar da abartılı değil.
Yani bizim Türk polisi yakalar çünkü biliyorsunuz. Bulurlar yani o adamı orada bulurlar. Direkt ışınlanırlar yanına öyle bir hatalı bir şey yaparlarsa. Kısa kısa haberlere başlayalım. Mesela geliştirilen bir ceketten bahsedelim. Yine yurt dışındaki bilim insanları çalışmaya devam ediyorlar ve geliştirilen bir ceket sayesinde özellikle kurtarma çalışmalarında kendi ağını oluşturup bu kurtarma görevlilerinin ceket üstünden haberleşebilmeleri amaçlanıyormuş. Ne yapılıyor? Şef bir bilgi yayınlıyor. Bu bilgiyi 50 metre kare alan içinde bütün ekibe ulaştırılıyor ve yazı olarak ulaştırılıyor. Bu yüzden hani bilginin çok küçük boyutlarda dandik aletlerden ulaştırılması mümkün hale geliyor. Ceketin üstünde bir tane bildirim ekranı var eski çağrı cihazları gibi. Adam yazıyor gel çayı yaptım geri gelin falan boş yana aramayı diye. Sen de geri geliyorsun. Böylece ekip hakkında haberleşebiliyormuşsunuz. Bana çok geri bir teknoloji geldi ne bileyim.
Niye ceketi?
Ya gelmişiz 2014'e bir de çağrı cihazını tekrar keşfetmişler. Zaten çağrı cihazı diye bir şey vardı ki yıllar önce.
Giyilebilir teknoloji falan ayağına mı
yaptılar? Ya giyilebilir teknoloji yani neymiş ceketin üstünde ekran varmış. Onda da belimde vardı pantolona takıyordum pantolon oluyordu akıllı
ya
yani.
Cep telefonu varken şu anda çok gereksiz.
Neymiş efendim cep telefonu gibi karmaşık bir adet taşımak zorunda kalmıyormuş filan. Abi kulaklık taksın ondan geçsin yani bu nedir? Böyle diyor ki kendi baz istasyonuna gerek yok. Telsiz kullan o zaman. Bu da çok garip yani. Telsiz diye bir teknoloji çıkmış. Cep telefonu var. Sen bir de halen daha text mesaj yolluyorsun. Bir de bunu haber yapıp
ya belki de çok böyle arama kurtarma çalışmalarında çok hızlı, çok karmaşık olaylara girmeden yardımlaşmak,
ne bileyim. O da ama düşünsene yazı gidiyor adam cevap yazamıyor.
Ya evet, o da öyle de bir şey var. Bu konuda telsiz herhalde en iyi
daha
çıkar yolu.
Bilmiyorum. Bir de yani yazı gelecek, okuyorsun. Orada kalacaksınız. 2 saniyen kaldı.
Yani uygulamada görmek lazım açıkçası.
Aynen.
Teoride pek kulağa hoş gelmiyor açıkçası.
Evet. Geleceğin kamerası Lightroom'dan da yeni bir model duyurusu geldi. Lightroom'u bilmeyenler için açıklayalım. Bu kamera teknolojisi gerçekten çok özel. Çünkü etraftaki gelen bütün ışığı hapsediyor. Optik odaklama falan diye bir şey yok. Bu saniyeler içerisinde kaydediyor. Hatta saniyeden çok daha az sürede tabii ki. Bu sayede doğrultuyorsunuz, çekiyorsunuz, fotoğraf çekilmiş oluyor ve siz çektiğiniz fotoğraf üstünde bu bütün ışık hüzmeleri kaydedildiği için optik olarak tekrar odaklama yapabiliyorsunuz. Yani bu HTC M8'deki optik odaklama gibi düşünmeyin. Bu çok daha karışık bir teknoloji. Hapsedebildiği ışık oranıyla ölçülüyor sensörlerin gücü zaten. Ve daha sonrasında bir 3 boyutlu efektler var. Mucizevi. Ve fotoğraf üstüne tekrar odaklama yapabilmek bunda öyle efekt gibi falan olmuyor. Bildiğin profesyonel bir etki
gerçek
yaratıyor.
Gerçek anlamda odaklanıyorsun.
Evet, bundan önceki Lightroom kameralarda çözünürlük çok düşüktü. Gece performansı kötüydü. Kullanım açısından o dikdörtgenimsi yapı çok tercih edilmiyordu. Zordu. Şimdi ise profesyonel bir kamera kıvamına getirmişler. Çözünürlük olarak da enteresan bir diğer var. 40 megaray ışık yakalayabilen bir sensöre sahip diyorlar. 40 megaray de 4 megapiksele eşit geliyormuş. 4 megapiksel dedik, aklıma HTC One M8 geldi. 4 megapiksel biliyorsunuz 7 sene önce terk ettiğimiz bir çözünürlük değeri arkadaşlar. Artık birçok kameranın ön kamerası cep telefonu daha yüksek çözünürlükte çekebiliyor. Ama bu cihaz tabii ki değer. Çünkü bu cihazda çekilmiş fotoğraflar şimdi ekranlara geliyor. Güzel bir tanıtım videosu da var. Muhteşem. Sonradan odaklama yeteneği, o 3 boyut etkisi falan almış gitmiş.
Sen böyle ballandıra ballandıra anlatınca ben sonunda fiyat sormak istiyorum.
$1,500 tamam. Yani almıyorum. Almayacağım bir makine olmuş yine. $1,500 ona veresiye giderim, lensiyle falan bir SLR alırım. Zaten ben arka tarafı istersen bulanık yaparım. Çok sıkıntı değil yani. Dolduruz bir makinem olur. Videoda çeken en azından. Şu an video çekemiyor mesela bu cihaz hala. Daha en azından teknik özellikleri tanıtılmamış durumda. Bir diğer enteresan haber de Nike tarafından geldi. Nike da giyilebilir spor cihazları konusunda uzman bir firma biliyorsunuz. Özellikle FuelBand ismini verdiği bileklikler inanılmaz tutmuştu. Amerika dışında çok satılmamasına rağmen yine tüm dünya almış kullanmaya başlamıştı. Bir başarı hikayesi olarak geçiyordu FuelBand. Yalnız bu ekibi dağıtmış Nike. Artık giyilebilir teknolojiye yatırım yapmayacağız. Rekabet çoğalıyor. Biz de bu tarafta olmayalım demişler. Ama diğer dedikodular da Nike'ın aslında Apple'ın geliştirdiği akıllı saatle beraber ortak bir işler peşinde olduğu, FuelBand'i saatin içine taşıyacakları konusunda. Hmm. Çünkü biliyorsun Apple'ın üst düzey yöneticileri Nike'ın yönetim kurulunda görev alıyorlar.
Danışıklı dövüş.
Yani o dağıtma olayı şeye hazırlık olabilir. Başka zaten bir... Apple yapacak, biz yazılımla onun içinde yer alacağız.
Oradan devam edelim.
Evet, çünkü FuelBand'in yazılımı da Android'de çalışmıyor. Sadece iPhone'a özel. Buradan da bir çıkarımlar yapılabilir. Zaten Apple'ın da akıllı saat geliştirme yolunda emin adımlar ilerlediği konuşuluyor. Bakalım, bu da enteresan bir gelişme oldu. Kimsenin beklemediği bir gelişmeydi. Çünkü başarılılardı o konuda. Herkes peşinden koşuyordu FuelBand'in.
O zaman büyük ihtimalle senin dediğin gibi Apple'la ortak bir çalışma.
Herhalde büyük ihtimalle benzer bir şey olacak. Lienli bilgisayar tutkunları bilirler. Aşırı pahalı ama işçiliği son derece mükemmel olan kasalarıyla tanınan bir firma.
Böyle İsviçre marka saatleri tanıtırmış.
Zaten öyle yani. Alüminyum gövdesi falan gerçekten çok fazla işçilik var. İnanılmaz kasaları var. Ama görünüş olarak ben çok sevmiyorum. Zaten karşınıza geldi. Bu nedir yani? Bana bir kasa çiz desen daha güzelini şu an çizerim herhalde. Çok kötü duruyor. Ama işçilik 10 numara. Yani bu değişik bir olay.
İşçilik... Görüntüden ziyade kaliteye önemli.
Evet herhalde.
Estetik
PC ve 2130 isimli tam boy bir kasa geliştirmiş durumdalar. Alabildiğine büyük, alabildiğine su soğutmaya, yeni nesil ekran kartlarına falan destek veriyor. Ama bilmiyorum, ben kasanın tipini beğenmedim. Siz beğendiyseniz tabii lütfen yorumlarda yer verin. En azından beğenen var mı bakalım. Fikirler, olabilir. Renkler, zevkler değişiyor.
Herkesin farklı bir sanatsal görüşü var. Belki
evet.
Adam hoşuna gitmiştir.
Dünyadaki değişik bir rekor denemesi teknoloji dalında. Bu da Hitachi asansörde hız rekoru kırma peşindeymiş. Hız rekoru derken 70 km saat hızla hareket edebilen bir asansör geliştirmek istiyorlarmış. 111 katlı dev gökdelende 95. kata mesela 43 saniyede çıkması hedefleniyormuş ki bizim asansörü biliyorsun şu
akıllara zarar. Çağırıyorsun yani 3 saat sonra geliyor.
10. kata bir dakikada falan çıkıyorsun. Gerçekten burada bir rekor söz konusu.
Eskiden biz de bu PTT'ye telefonla bağlanmadan önce bir sıraya yazdırmışsın ya kendini. Bizim asansörü
aynen yazdırıyorsun sıraya öyle geliyor yani.
Öyle geliyor.
Şimdi bayağı bir hızlı asansör. Zaten birçok örneği de var. Bu gördüğünüz videolar bu asansöre ait değil. Bu asansör henüz daha deneme aşamasındaymış. Biz de dünyadan çeşitli hızlı asansörlerin görüntülerini getirdik sizlere. Bayağı hızlı asansörler var ya. Sağaç takır takır
hızını
atıyor.
Hızını alamayıp.
Yukarıdan çıkabilir de. Bu hız inanılmaz ya. Nerede frene basacak? Ne yapacak? Belli
ya, ama bunun güvenliği de gerçekten çok
vardır. Sorgulanması Japon
gereken.
Yapıyor sonuçta. Japon işi. Boş geçmez.
Hızlı yani. Trenlerinde biliyoruz yani adamları.
Evet gerçekten.
Evet buradan kısa kısa haberlerime geçeyim ben de. Stalker serisinin yapımcısı olan Vostok Games tarafından bir free to play oyun yapılıyor arkadaşlar. Aslında Stalker serisi dedim ama seri olamadı ikinci oyunundan önce. Yayıncısı kapandığı için geliştirme süreci askıya alındı ve öylece kaldı. Daha sonra bu yapımcı ekip Vostok Games, ki kendileri Ukrayna menşeli bir oyun firması, free to play bir oyun olan Survivor'ı geliştirmeye başladılar. Biz kapalı betasına girdik ve size bir sıcağı sıcağına videosu hazırlamıştık arkadaşlar. Şimdi isterseniz siz de deneyim edebilirsiniz. Bugün için, cuma bugün günlerden tabii ki, akşama kadar kapanmadıysa eğer şayet biz program yayınlayana kadar açık betada Survivor Room'u deneyim edebilirsiniz. Özellikle bu post apokaliptik dünya atmosferini seven oyuncuların belki ilgisini çekebilir.
Evet, sonuçta bedavi bir oyun.
Bir oyun duyurusu var bu hafta. Grid Autosport. Geçtiğimiz hafta Grid gelir mi gelmez mi, acaba Grid 2'ye bir kokpit modu mu gelir falan derken Grid Autosport duyuruldu. Ancak oyun arkadaşlar PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için gelecek.
O eski nesil grafiklerle. Kokpit
de olacak bu arada tabii ki de arkadaşlar.
Ama eski nesil yani şey evet. Değil oyun. Öyle üstünde yine çok titizlikle uğraşılmamış bir
burada
oyun.
O zaman yeri gelmişken söyleyeyim. Project Cars'ın da yeni videoları yayınlandı. Benim gayet hoşuma gitti ama daha çok böyle bir sürekli olarak çevre gösterme, arabaların arkasının önünü, tamponlu lastiklerini
araba
göstermek.
Araba çok fizik önemli bence.
Araba çok güzel. Evet ama bence bir de bir oynanış videosunu görmek lazım. Evet, etraftaki o gerçi o su sıçratma öğesi falan pek benim hoşuma gitmemişti ama genel olarak arabanın üzerindeki o su damlacıkları vesaire yansımalar çok hoş. Ama önemli olan bu arabaların çarpıştıklarında nasıl bir şekle büründükleri, modifiye etme nasıldır, nasıl değildir onları görmek lazım. Ondan sonra kesin bir karar vermek lazım. Bir sonraki haberim de ilginç yine bir Minecraft haberi. Danimarka hükümeti Danimarka haritasını olduğu gibi Minecraft'a aktarmış ve bu 1 terabaytlık yer kaplayan haritayı okullarda öğrenciler coğrafya dersinde kullansın diye yayına sunmuş.
Çok enteresan.
Danimarka küçük şimdi Türkiye'ye yapmaya kalksan. Yani kaç terabaytlık yer gidecek.
Bitmez olay.
Bir de bizim oradakiler oynar sürekli onunla. Tamam abi. Kimisi oradan bir üçüncü şey yapar. Köprü yapar. Birisi aynen, oradan aynen. Boğaz İstanbul yapar falan.
Yeni Boğaz'ı açarlar diyorsun.
Yeni Boğaz'ı. Yani öyle bilmiyorum yani. Şey olarak güzel ama. İşin şakası bir tarafa. Yazılımsal olarak ya sadece oyun olarak düşünmeyip bunu bir eğitim yazılımı olarak kullanmak da gerçekten
enteresan
çok
olmuş.
Akıllıca
küçük yaştaki böyle hani
akılda
çocukları
kalıcı bir şey biliyor musun bu abi? Evet. Mesela düşünebiliyor musun? Sen gerçekten de coğrafi konumları böyle gidip görebiliyorsun. Mesela hep bizde sorular KPSS'de falan çıkıyor ya Mısır nerede yetişir falan diye. Sen bunu zamanında oyunda mesela görsen
aslında
Mısır tarlaları falan
doğru.
Var böyle. İnsanın aklına hafızasına kazınır bu tarz şeyler. Umarız bu tarz yazılımlar eğitimde daha fazla yer eder kendine. Son haberim de geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz PlayStation 4 1.7 güncellemesi ile ilgili beni çok heyecanlandıran bir güncelleme. Her ne kadar PlayStation 4 sahibi olmasam da 30 Nisan tarihinde arkadaşlar tüm dünyada bu güncelleme yayınlanacak ve siz artık videolarınızı istediğiniz gibi editleyebileceksiniz ve direkt capture alabileceksiniz.
Evet, PlayStation'la beraber de yine bir ikisi birin sonuna geldik. Kapanış videosuyla veda diyoruz sizlere, umarız beğenirsiniz diyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.